Ayrım 39. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 342. Fatima'dan hiç haber almadan günler geçti. Önce yerleşmesi için zamana ihtiyacı olduğunu düşündüm. Belki iş bulmuştu, işiyle çok meşguldü. Ne yazık ki ne onun ne de benim cep telefonumuz vardı. Fatima cep telefonlarından söz ettikten sonra herkesin cep telefonu olduğunu fark ettim. Tek bir kez onu aramayı düşündüm ancak nasıl hareket edeceğimi bilemedim. Fazla zorlayıcı olmayı da sevmiyordum. Bunu Danimarka haritasında Lokstor'u bulduğum zaman tamamen aklımdan çıkardım. Danimarka küçük bir ülke olmasına rağmen bu küçük kent Kopenhag'dan çok uzaktı. Faro Adaları ve Grönland'ı saymazsak kraliyetin en uç sınırlarında yer almaktaydı. Eğer haber spikerini doğru anlamışsam şimdi bağımsızlık istiyorlardı. Bu da gelecek için iyi şeyler vaat etmiyordu. Hayır, Osterbro'da kalmak en güvenlisiydi. Gabi de sanki yerin altına girmişti. Ancak erkeklerde buna alışıktım. Sevgilisi çok hasta olmalıydı. Çünkü son ziyaretinin üzerinden 3 hafta geçmişti. Belki kadın açık açık kıskanıyordu ve beni tekrar görmesini yasaklamıştı. Belki de ziyaret arkadaşı olmanın o kadar da iyi bir şey olmadığına karar vermişti. Gönüllü çalışan biri olarak tabii ki özgürdü. Gerçek bir sorumluluğu yoktu. Katlandığı zahmetler için hiçbir karşılık almıyordu. Özgürlük genellikle kaybolmayla yakından ilişkiliydi. Kim bilir nasıl geçiniyordu. Giysileri her zaman güzel ve şıktı. Yoksula benzemiyordu. Belki çok çalışması gereken bir işe başlamıştı ve artık bizimki gibi işlere harcayacak zamanı yoktu. Birçok kez yukarıya çıkıp Milo'nun kapısını çalmayı düşündüm. Ancak önce merdivenler aşılmaz göründü, sonra asansör sürekli arızalanmıştı. Bir gün kendimi yenip asansöre bindim ve 4. katın düğmesine bastım. Yukarıya çıkarken asansör homurdanan tehditler savurdu. Bu yüzden 4. katta durduğunda hafiflemiştim. Gıcırtılara karşı koyarak canavarın içinden dışarıya koridora çıktım ve kapıya doğru gittim. Kapıyı vurmak için elimi yumruk yapıp kaldırdım. Parmaklarımın eklem yerleri neredeyse kapıya değdi ama sonra elim havada numaraların önünde durdu. 402. Diğer taraftan tatlımsı bir koku aldım, sesler duydum. Ne olduğunu doğru dürüst bilmeden tehdit ediliyormuşum gibi hissettim ama meraklanmıştım da. Ne konuşuyorlardı, kimlerdi, ne yapıyorlardı, kapının arkası nasıldı? Gabi yukarıya çıkmam için beni teşvik etmiş ve Milo'nun iyi biri olduğunu söylemişti. Buna rağmen şimdi kolum yana düşmüş sarkıyordu. Ne kadar kötü olabilirdi ki? En son ne zaman bir yere davet edilmiştim? Şimdi sigaraların tatlımsı kokusunu tanıdım. Balkan kokusu. Tehdit ve korku sayıları gölgeledi. Elim itaat edip kapıyı çalmak istemiyordu. Koşarak aşağıya girişe indim. Biraz hava almak için dışarıya doğru koşmaya devam ettim. Aradan saatler geçtikten sonra yeniden odaya döndüm. Annem yeniden uykuya ve hapların esrikliğine dönmeden önce hafifçe inleyerek şaşkın bir şekilde bana baktı ve diğer tarafa döndü. Eski projemi her şeyi tersine çevirip olabildiğince olumlu düşünmeyi anımsadım. Samir ve Esma'yı Kızılhaç'ta yeniden arattım. Bu her şeyden önemliydi. Gabi'nin ışık, hava ve günlük turlara ilişkin sözlerini anımsayıp onun öğütlerine uymaya karar verdim. Tasingegade'den uzaklaşmak için yaptığım küçük turlar gün boyu süren gezintilere dönüştü. Yağmur güneş demeden her türlü yaz havasında her gün yürüdüm. Çünkü bu turların bana iyi geldiğini fark ettim. Yürümek mutfakta oturup televizyon seyretmekten daha hoştu. Haberler giderek daha fazla yabancılar paketi denilen bir şeyle ilgili olmaya başladı. İlk kez duyduğumda güzel bir kağıda sarılmış bir hediye paketini düşündüm. Acaba hepimiz evimizi, mobilyalardan giysilere, arkadaşlarımızdan en çok sevdiklerimize kadar her şeyi kaybettiğimiz için böyle bir paket mi alacaktık? Bunu izleyen haftalar boyunca bölük pörçük bir şeyler işittim. Yalnızca kişisel olarak takibata uğrayanların iltica hakkı elde edebilmesinin açıklığa kavuşturulması ve uygunsuz davranan mültecilerin masrafları karşılanmayacak ve bundan böyle hakları olmayacak. Detayları anlamadım, çok zordu. Ancak giderek tartışmaların daha çok Danimarka'da bulunmaya hakkımız olmasına ve özellikle de olmamasına, ülkeye ne kadar yük olduğumuza ilişkin olduğunu anladım. Bir gün paketin yasa olarak kabul edildiğini duydum. Sokak daha tercih edilir bir yerdi. Anlaşılması daha kolay ve daha heyecan verici. Birisiyle konuşmadığım veya bir olayın içinde olmadığım halde o kadar çok şey oluyordu ki sorunlar sürekli düşüncelerimi hapsedemiyordu. Sokakta gerçek yaşamın şu veya bu şekilde yaklaştığını hissediyordum. Gabi'nin sözünü ettiği gibi hiçbir şey yapmıyordum ama en azından keşfe çıkmıştım. Zaman geçti ve ben daha uzaklara gitmeye başladım. Kesin bir hedefim yoktu. Nereye doğru çekildiğim rastlantı saldı. Yine de günler geçtikçe değişik semt ve mahalleleri bir parça öğrenmeye başladım. Örneğin Jagtvejen sıkıcıydı. Buna karşılık Österbrogade'de gezinmek ve daha aşağı devam edip Kongens-Ntorva'ya gitmek eğlenceliydi. Bir süre sonra artık bir kral olmadığını, kralın öldüğünü ve şimdi bir kraliçenin başa geçtiğini öğrenmeme rağmen, meydanın ortasından arada sırada Det Kongelige tiyatrı seyrederdim. Orada yeniden kendi düşüncelerime dalıp Esma'nın yaşadığını ve her yerde olduğunu hissettim. Önce onun ruhunu gösterişli tiyatro binasının çevresinde hissettim. Ardından balkondan kubbeli çatıya doğru nasıl süzülerek uçtuğunu ve tekrar aşağı inerek binanın önündeki şair heykellerinin sırtına konduğunu gördüm. Stroget'in arkasında indirildiğimiz merkez istasyonuna doğru gösterişli butik mağazalar ve zarif kadınların parfümleri arasında dolaşmak büyüleyiciydi. Kokuları ta ki insan karmaşasının ortasında bir grup kızılderili sokak müzisyenini görüp seslerini işitip şaşkınlıktan unutana dek içime çektim. Diğer seyircilerin biraz uzağında durup dinledim ve seyrettim. İçimden müzisyenlerin yanlarına gidip ortalarına girmek için beni çeken bir istek duydum. Ancak utandım. Müzik aletlerine dokunmak, yabancılarla birlikte çalmak istedim. Dans etmek de istedim ama hareket edemedim. Sonra polis gelip ceza kesti. İki tanesi o kadar hızlı koşup uzaklaştılar ki düşmandan kaçan Samir ve Mirzat gibiydiler. Müzisyenlerin geri kalanıyla polis arasında bir karmaşa yaşandı. İtişip kakışma oldu. Ben aceleyle uzaklaştım. Gerçekten yapmam gereken önemli bir şey vardı. Her zaman karanlık basmadan önce misafirhaneye geri dönüyordum. Gabi'nin oturup karşıdaki binadaki ihtiyarları seyretmek yerine mutfaktan dışarı çıkmam gerektiğine ilişkin sözlerine rağmen orada oturmaya devam ettim. Annem doktorların verdiği ilaçlar yüzünden neredeyse bilincini kaybetmişti. Parmaklarımın ucuna basarak yavaşça odadan çıktım ve mutfağın boş olup olmadığını kontrol ettim. Oraya yalnızca başkaları yoksa gidiyordum. Bazen yalnız başıma ama ihtiyarların çok yakınında, büyük pencerelerin ardında korunmuş durumdayken özel bir huzur hissediyordum. Tanıdığım ancak artık yaşamayan yetişkin ve yaşlıları düşündüm. Pencerenin önündeki yerimde otururken sanki onlar gerçekten yok olmamışlar gibi düşündüm. Ayrı evlerde oturuyorduk ama gerçekte birbirimizden uzakta değildik. Belki de annem ayrılırız ama yeniden karşılaşırız dediği zaman aslında doğru bir nokta yakalamıştı. Karşıda personel beyaz plastik bardaklara kahve dolduruyor, erkekler ve kadınlar başlarını sallayıp teşekkür ediyordu. Abartılı biçimde her bir hareketi izledim. Purolardan küllerin döküldüğünü bile gördüm ve dedem gaz yapmış gibi kokusunu duydum. Personel yürümekte zorluk çeken bir adamın sandalyesinden kalkıp oturma salonundan çıkmasına yardım etti. Ardından sıra tekerlekli iskemlede oturan iki hanıma geldi. Artık odanın en uzak köşesinde yalnızca tek bir kadın tekerlekli sandalyede oturuyordu. Üzerinde kırmızı çiçekli elbisesiyle başı sağ omzuna doğru düşmüş hiç hareket etmeden oturuyordu. Akşam yemeği ve kahvenin önüne dökülmemesi için boynuna bağlanmış önlüğün uzun ipleri vardı ve ensesinde bir fiyonkla bağlanmıştı. Tabii gerçek ne olursa olsun herkesin öldüğüydü. O zaman da her şey bitiyordu. Esma'nın asla bundan şüphesi olmamıştı. Galiba bu tek yönlü gidişte bir tür adalet vardı. Bir an personellerden biri kapı aralığında göründü. Kapı aralığından hızla elini sokup ışığı kapattı. Yalnızca personel odasından sızan ışık geride kalan kadına vuruyordu. Onu unutmuşlardı. Nasıl olurdu bu? Mutfakta ayağa kalkıp el kol hareketleri yapmaya başladım ama beni gören olmadı. Gitmişlerdi. Tekrar yerime oturup bekledim. Kadının eksikliğini yakında fark etmelerini umuyordum. Ama ya fark etmezlerse ne olacaktı? Karanlık korkumu yenip aşağı sokağa çıkıp daha önce hiç gitmediğim binanın diğer tarafına geçip huzur evinin girişini arayacak mıydım? Kafama birden yeni bir düşünce saplandı. Personel kadını unutmamıştı. Kadın ölmüştü ve mutlaka idam edilenler gibi altına yapmıştı. Daha kalabalık olan sabah vardiyasındakilerin ilgilenmesi için onu isteyerek orada bırakmışlardı. Hayır, neyse ki şimdi geri gelmişlerdi. Gülerek ışığı yaktılar ve ihtiyara doğru yöneldiler. Yumuşak biçimde kadını omuzlarından silkelediler. Bir tanesi elini okşadı. Yemek önlüğünü çözüp çıkardılar. İhtiyar kadın boynunu hareket ettirdi ve kocaman şaşkın gözlerle baktı. Onda tam çıkaramadığım tanıdık bir şey vardı. Milena'nın annesi. Tam değil ama bir annelik vardı. Onu şahsen tanıyordum. Bu benim kendi annemdi. O çaresiz, içeriye kapatılmışken benim yapabildiğim tek şey yalnızca beklemekti. Birden çok sıcak geldi. Hemen ardından donmaya başladım. Bütün vücudum soğuk ter içindeydi. Akciğerlerim sanki durdu. Boğulmamak için mutfaktan çıkmam gerekiyordu. Ama nereye? Fatima taşınmıştı, Gabi yoktu. Milo ve karanlık fazlasıyla tehlikeliydi. Mutfaktan dışarı, merdivenlerden aşağı koşup giriş holünü hızlıca geçtim ve kendimi sokağa attım. Ekmekçi fırınının ışığı yanıyordu. İlk gün bana yardım eden yaşlıca tezgahtarı anımsadım. Anında karşı kaldırıma geçip ekmekçinin vitrininden içeriye baktım. Ne yaşlı bayan ne de Sara Bernhardt veya kremalı pasta vardı. Tezgahın arkasında tanımadığım bir kız bir yer kovası ve paspasın yanında duruyordu. Önce telefonla konuşuyordu, sonra hayretle bana baktı. Gözlerine bakılırsa tehlikeli görünüyordum. Kendime nasıl çeki düzen vereceğimi bilemedim. Ayakkabı bağımı bağlarmış gibi yaptım. Aşağı eğildiğimde kızın güzelce bağlanmış bağcıkları görmemesini umut ederek bağcıkları çabucak çözüp aralıksız hareketlerle tekrar bağladım. Yeniden doğruldum. Bakışlarımız karşılaştı. Kızın dudaklarında hafif bir gülümseme fark ettim. Mutlaka durumumu tahmin etmişti. Paspası kovanın içine sokup tekrar yerde şaplattı. Hala utangaç bir gülümsemeyle paspası ileri geri sürdü ve ardından yine deterjanlı suya batırdı. Sanki dünyanın tüm kirlerini bir anda temizleyebilecekmiş gibiydi. Gülümsemenin dostça mı, düşmanca mı olduğuna karar veremedim. Selam vereyim mi diye düşündüm ama başımı sallayabilecek durumda değildim. Kalbim o denli hızlı çarpıyordu ki bayılıp yere düşmeme ramak kaldı. Anneminkinin hemen yanı başındaki yatağımın içinde kaybolma düşüncesi beni geri döndürdü. Sokağa geçip üçüncü kata çıktım. Birden düşmanca görünen mutfağın yanından ilerleyip odaya girdim. Her ihtimale karşı iki hap yutup hemen yorganın altına büzüldüm. Annem asla huzur evine gitmeyecekti. Ne olursa olsun beraber olmalıydık. Esma ile Paris'e kaçmayı düşlerken ne düşünmüştüm acaba? Babam ve annemin yara almaz olduklarını ve sonsuza kadar yaşayacaklarını, her zaman sağlıklı ve dünyanın en uzak köşesinde olsak bile, örneğin Paris'te, elimin altında olacaklarını mı? Dünyanın neresinde olursam olayım, Samir'in beni koruyacağını mı? Esma ve beni hiçbir şeyin ayıramayacağını mı? Veya Pas, dedem veya Milena ile hiç ayrılmayacağımızı mı? Ne kadar naifmişim. Şimdi babam ölmüş, Samir ve Esma kaybolmuştu. Annem sırtı bana dönük 2 metre ötemde uyuyordu ama doğru dürüst ilişki kurulamaz haldeydi. Ancak asla huzur evine gitmeyecekti. İkimiz de aynı iple kendimize assak bile. Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed. İçimde bir şey tersine döndü ve her şey karardı. Ne kadar olumlu düşünmeye çalışıp küçük aydınlık noktaya odaklanmaya çalışsam da yalnızca karanlıkla karşılaştım. Ne yemek yiyebiliyor ne de uzun süre ayakta kalabiliyordum. Düşüncelerim bedenime hareket etme mesajı veremeyecek şekilde donmuştu. Annemle yan yana haftalar boyunca yatakta yattım. Onun hapları sayesinde neredeyse aralıksız uyudum. Çoğu zaman annemin geleneksel içeceğiyle yaşadık. Şekerli tuzlu su. Birkaç kez faktadan bir parça yiyecek aldım. O zamanlarda ekstra bir uyku ilacı alıp kanıma karışmasını beklerdim. Bazen bir şekilde asansöre binip her seferinde aynı dört şeyi aldığım dükkana giderdim. Yulaf gevreği, süt, bademli kek, sulandırılmış meyve şurubu. Bir gün giriş holündeki posta kutumuzu boşaltmayı da başardım. Belki yüzlerce reklam ve yabancılar idaresinden bir mektup vardı. Anladığım kadarıyla bize iltica hakkı vermemişlerdi. Odaya döndüğümde fazladan bir hap daha aldım. Arada sırada kapı çalınıyordu. Yoksa bu uzaklarda bir gök gürlemesi miydi? Genellikle tepki vermiyorduk. 40 yılda bir sorarcasına birbirimize bakıyorduk. Sonra yorganı başımıza çekip kurtarıcı hiçlik içinde yeniden kayboluyorduk. Kapıyı açma olasılığını asla değerlendirmedik. Canımız istemiyordu. Bir gün bir tabak yulaf lapası pişirme gücü bulduğum sırada kapı sürekli çalmaya başladı. Yulaf lapasını kendi haline bırakıp tekrar yatağa kıvrıldım. Ama yorganı başıma çektiğim halde o gün ses durmuyordu. Sanki cehennemden gelen gürültü doğrudan yastığın kuş tüylerinin arasından geçip beynimi deliyordu. Sonra korkunç bir bağırtı da işitildi. "Benim, Bayan Nielsen, eğer açmazsanız polis yardımıyla kapıyı açtıracağım." Bağırışlar çok sayıda çıkışma, tehdit ve kapıya vurmalarla devam etti. Ama polis sözcüğü annemin içinde iyi bir şeyleri harekete geçirdi. Öyle ki birden doğrulup yastığı sırtına yaslayıp konuşabilecek duruma gelmişti. Küçük kız kardeş en iyisi kapıyı aç dedi. Yeniden ayağa kalkıp antreye doğru yalpaladım. Uyurken her zaman giydiğim gibi bir tişört ve külotlaydım. Birden yerleşmiş bir ter kokusu aldım. Beni yere yıkacak kadar keskindi. Her şey dönüyordu. Kapının kilidi dairesel hareketlerle önümde yer değiştiriyordu. "Açın, içeride olduğunuzu biliyorum. Polis zaten kata geldi. Adeta bir tırmarhanedeyiz." Kilidi ve kapıyı açmayı başardım. Bayan Nielsen kınayan bir bakışla içeriye girdi. "Skandal," dedi. "Skandaldan başka bir şey değil. Duyduklarım gerçek mi Zehra? Hala okula başlamamışsın. İnsanlar ne düşünürler? Benimle neden ilişkiye geçmedin? Ben size yardım etmek için buradayım." Yanıt beklemeden dairenin içine doğru ilerleyip annemi başıyla selamladı. "İyi günler Bayan Begoviç. Haber vermeden ve çevirmensiz geliyorum. Çünkü acil bir durum var. Oturabilir miyim?" Bayan Nielsen odanın ortasındaki masanın kenarına otururken kalbim çarparak söylediklerini çevirdim. Annem sanki yakın bir arkadaşıymış gibi ona sakin sakin hoş geldiniz dedi. Belki ben yulaf lapasını yaparken birkaç hap almaya yetişebilmişti. Bayan Nielsen sosyal danışman olarak her tür olayla karşılaştığını ve ziyaretinin bize karşı olmadığını söylemesine rağmen sarsılmıştı. Yine de bu bahaneyle durumumuza dikkati çekildiği için memnundu. Açıkça görünen o ki birileri yapmaları gerekeni yapmamış ve sistem işlememişti. İşlerin yoluna girmesi için mutlaka harekete geçecekti. Tabii ki her şey nihayetinde onun sorumluluğundaydı. Her şeyden önce en yakın zamanda benimle bürosunda bir toplantı yapmak istiyordu. Maalesef Ağustos'un başından önce beni okula sokamazdı ama yeterince zaman olması ona hareket imkanı sağlıyordu. Hillerod'daki bürosundan Kopenhag'daki İçişleri Bakanlığı'na kadar tüm yasa ve resmi tebliğlere el atması gerekse bile okula gidecektim. Küçük bir zafer kazanmış gibi 43,2 kilometre diye ekledi. Gidiş geliş hesaplarından biliyordu. Anneme gelince tam da şu sırada korunmaya muhtaçlar için parmakla boyama ve dikiş başta olmak üzere çeşitli eğitimlerin verildiği yeni çok uluslu bir sınıf açılmıştı. Ne kadar yıpranmış olurlarsa olsunlar bütün kadınlar katılabilirdi. Yalnızca gözleriyle konuşanlar bile. Evet, yeni açılan sınıfta kör bir kadın bile vardı ve buna rağmen iyi iş çıkarıyordu. Çoğunluk bir kez kursa başlayınca memnun kalıyordu. Sonra annemi tedavi eden psikiyatrdan da yeni bir randevu alacaktı. Ama doktora danışmayı artık unutmamalı, gerektiğinde kendisi randevu almalıydı. Sanki zaman uçup gidiyor diye annemin adına özür dileyip doktor randevusunun çok iyi olduğunu, çünkü hapların neredeyse bitmek üzere olduğunu düşündüm. "Evet, ülkede de durum bu yani," dedi Bayan Yasin. "Şimdi geleceğe bakacağız. Bizim iltica ile ilgili mektup aklıma geldi. Bundan söz edip annemi endişelendirmek istememiştim ama birden ağzımdan çıktı. Dış idareden mektup aldık." "Yabancılar idaresinden demek istiyorsun," diye düzeltti Bayan Nielsen. Yabancılar İdaresi diye yineledim. Anladığım kadarıyla bize iltica hakkı tanınması görüşünde değiller. Evet, mutlaka değillerdir, dedi Bayan Yasin ve mektubu göstermemi rica etti. Kemik çerçeveli gözlüklerini taktı ve kağıtları gözden geçirdi. Bu mektup açıkça gerekçesiz mülteci olmadığınızı söylüyor. İlticaya hayır dendiği doğru, bununla beraber burada mülteci olmak için başvuru yapmaya hak kazandığınıza dair bir tür kabul de var aynı zamanda. Bir başka deyişle normal prosedürün işlemesine hak kazandınız. İltica talebimizin kabul edilmesini isterdik diye karşı çıktım ve Bayan Nielsen'ın geleceğe bakacağız diye konuşmasının geleceğe bakmak isteyen bende bir şeyleri kıpırdattığını fark ettim. Bu tabii en iyisi olurdu dedi Bayan Nielsen ama işin özüne bakarsak red yanıtı tamamen beklediğim bir şeydi. Bu standart bir geri çevirme. 39. ayrımın sonu. Sayfa 351.